Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 20. Ayrım. Beyazıt'ın zaferden kuşkusu yoktu. Gözcüleri yedek birliklerin olmadığını bildirdiğine bakarak, Selim'in canına dokunulmayacağına inanmadığı için önerisini geri çevirdiğine karar vermişti. Bu durumda yarın yine sol kanada yüklenecek, Arap böreği kardeşine elçi katletmenin hesabını soracaktı. Tan yeri ağrırken top gümlemeleriyle yatağından sıçradı. Harp meydanına yetişen Sokollu'nun kuvvetleri gece boyunca yandan sokularak imparatorluğun şarkene kaçacak delik aratan toplarını ateşlemişlerdi. Şehzade en az 1000 askerini ilk anda yitirdiğini anlasa da paniğe kapılmadan Sokollu'nun üstüne saldırdı. Ama Yeniçeriler usta manevrayla önceden hazırlanan mevzilere çekilerek bu kez oradan üstlerine top güllesi ve tüfek mermisi yağdırdılar. Talimli orduyla derleme ordunun farkı belli oluyordu. Birden ters yönden esen rüzgar, barut dumanını ve toz bulutlarını Bayezid'in askerlerinin gözlerine savurarak onları rastgele kılıç sallayıp ok atan körler haline soktu. Elinde kılıcıyla savaşın göbeğine dalan Bayezid, karşı safların önünde canlı dişine takarak kıyasıya çarpışan Lala Mustafa Paşa ile göz göze geldi ve o an nasıl bir tuzağa kurban gittiğini anladı. Daha önce yüreğinin böylesi acıyla kavrulduğunu anımsamıyor ve nedenli eşsiz budala olduğunu fark ettikçe kendisinden tiksiniyordu. Sokollu'nun talimli ve zinde askerlerini kolayca alt edemeyeceğini anlayınca geri çekilip sağ kanada yüklendi. Ama Akdeniz'in ortasında patlayan fırtınaların sürüklediği azgın dalgalar sahildeki yalçın kayalara çarpınca köpükler saçarak nasıl eriyip sönüyorsa Bayezid'in yorulan ordusu da kesintisiz dalgalar halinde artık morali de güçlenen Selim'in saflarına çarptıkça karşı tarafa büyük kayıplar verdirmesine karşın eriyip gidiyordu. Bayezid, Lala Paşa'yı burada da elinde kılıç, ölümüne savaşırken gördü. İhanet acısıyla dayanma gücünü yitiren şehzade, dağı taşı inleten bir haykırışla o yana atılıyordu ki, yanında bitiveren Miralay Mestan beline sarılarak onu durdurdu. Bayezid ondan kurtulmak için ileriye hamle yapsa da Mestan onu bırakmadı. Şehzadeyi sarsarken, dedeniz ordusu yenik düşüp tek başına kaldığında harp meydanından kaçmasaydı ne olurdu? Hem biz savaşı kazanamasak da yenilmedik, hala ordumuz var dedi. Bayezid aklını başına topladı ve kılıcını kınına itip yumruklarını sıktı. Mustafa Paşa'ya son bir bakış fırlattıktan sonra elini kaldırarak çekilme işareti verdi. Selim, en seçkin birliklerini Bayezid'in peşine taksa da Bayezidiler iç cenge edip şehzadelerine ve kimesneye el iriştirmediler. O akşam savaş meydanı öldürülen Bayezid askerlerinin kellelerinden yapılmış nice yüz burç ve bedenlerle dolmuştu. Ağır yaralılar, savaşı bırakıp kaçanlar hesaba katılırsa 30 bin kişilik Bayezid ordusundan geriye ancak 7-8 bin kişilik enkaz kalmış olmalıydı. Kendi ordusundaki kayıplar ise Selim'e vız geliyordu. Selim, çavuşuyla padişaha zafer müjdesini iletti. Selim'den gelecek habercinin destursuz huzura alınması emredildiğinden toza bulanan çavuş apar topar odaya sokuldu. Adam yükünüp ete köptükten sonra rükû halini bozmadan Bayezid Han ordusunun çoğunu er meydanında bırakarak Amasya'ya kaçıyor dedi. Süleyman, kuşağının arasından çıkardığı keseyi ulağa uzattı. Babam dedeme yenildikten sonra daha da güçlenmiş ve tahtın sahibi olmuştu. Bayezid yenildi ama zaman bulabilirse daha da güçlenerek davasını sürdürecektir diyordu içinden. Rüstem'i çağırıp buz gibi sesiyle tısladı. Üsküdar'da otağı Hümayun kurulsun, yakında mühim seferimiz vardır. Amasya'ya varan Bayezid, gamlı gözlerinden kanlı yaşlar akıtarak az içinde padişaha mektup yazdı. Benden şimdiye dek ne yolsuzluk olmuş ise hepsi Lala Mustafa Paşa'nın teşvikiyle olmuştur. Beni azdıran odur diyerek tövbeler ediyordu. Ne var ki Lala Paşa bu mektupçunun yolunu kestirdi. Mektup adamın ellerinden alındı, kendisi yok edildi. Rüstem, Bayezid'den haber gelmeyişine hayra yormadığından, nasihatlarını ona iletmek için iki adamı bir müfreze eşliğinde Bayezid'e gönderdi. Bu adamlar Padişahın Üsküdar'a geçeceği günün öncesinde İstanbul'a dönerek Şehzadenin Rüstem'e yazdığı mektubu getirdiler. Beyazıt, Lala Paşam diye başladığı mektubunda Allah'ın iradesiyle beliren cesaretinden güç alarak babasına özürnameler yazdığını ama bunlara yanıt alamadığını belirterek Lala Mustafa Paşa'nın düzenbazlığından söz ediyor, ona kanarak işlediği günahlarının affedilmesi için aracılık yapmasını istiyordu. Rüstem mektubu hemen padişaha götürdü. Son olayların daha da yaşlandırdığı Kanuni, oğlunun acınaklı cümlelerle dile getirdiği pişmanlığı okuyunca Rüstem'e kısa bir mektup dikte ettirdi. Bitkin baba, mektubunda oğlunun etrafındaki fesat çirkefine bulanmış adamlara kanarak neslini aşağılayan yollara başvurduğunu vurguluyor, bu fitnecileri katletmesi halinde onu affedeceğini bildiriyordu. Bayazıt'a göre Miralay Mestan'ı Kudüs Ferhad'ı dar ağacında sallandırmak alçaklık olsa da ona kurbanlar lazımdı. Kardeşinden yana tutum sergileyen defterdarının, kapıcıbaşının ve babasına karşı gelmemesini öğütleyen bir adamının başını mektubu getiren ulağın önünde kestirerek ondan babasının sözünü tuttuğunu padişaha bildirmesini istedi. Kanuni bu hileyi yutmadı. Oğlunun kimleri katlettiğini öğrenince ayağa fırlayıp bağırdı. Mel'unun eylemi özüne, içi dışına uymuyor. Bu asinin hakkından gelmek, devletin ve dinin en önemli işlerindendir. Sancak beylerine hükümler göndererek Selim'in isteğine vezirlik dahil her türlü sanlar vermeye yetkili olduğunu, onun sözü üzere davranmalarını, yakında Asi Şehzade'nin üzerine yürüyeceğini bildirdi ve oğlunun Kırım'a sığınmasından korktuğu için Kırım Hanı'na ve eğer ölüsüdür ve eğer dirisidir, makbuldür diye mektup yazdı. Muazzam imparatorluk birliklerine bir avuç yiğitle direnen Bayazıt, Anadolu ahalisinin gözünde kahraman olup çıkmıştı. Halk, sefil bir hayat yaşayan, gavur yüzlü Selim yerine, tıpkı babasına benzeyen cengaver Beyazıt'ı padişah olarak görmek istiyordu. Bu yüzden Amasya'ya gönüllü yağdı. 15 gün içinde kılıç artığı enkazın 12 bin kişilik orduya dönüşmesi, Bayazıt'a göre, padişahın af bilmez zalimliğine karşı halkın direnişiydi. Bayazıt, babasının Üsküdar'da otağı kurduğunu, Kırım Hanı'na yazılan emirnameyi, Selim'in Konya'dan üzerine geldiğini öğrenince dönüşsüz yolun önünde olduğunu anladı. Ramazan'ın son günlerinde teravih namazından sonra ileri gelen sadık adamlarını odasında topladı. Herkesin yüzü asık, sesi kısıktı. Bayazıt, "Ağlar!" diye söze başladı. Babama mektuplar gönderdim. Mübarek ayağına yüz sürüp af dilemek için yalvardım. Ama o, mektuplarıma yanıt vermediği gibi Üsküdar'da savaş çadırlarını kurdurttu. Beylerini ve Selim Han'ı üzerime saldı. Çare tükenmiştir. İstenen başımdır. Sizlere yazık olmasın. Orduyu dağıtıp tenhalarda kendinizi unutturun. Bana da taht yerine mağara aramak düşüyor. Toplananlar birbirleri ardından haykırdılar. Şehzademiz neredeyse biz oradayız. Baş veririz, sizi yalnız komayız. Bayazıt'ın gözleri doldu. Hala bir umut mu titriyordu içinde yoksa? Başını eğip, davranın bakalım, bayramın birinci günü Amasya'dan ayrılıyoruz diye mırıldandı. Büyük Firar. Pencereden Akdağ'ın puslu zirvelerini seyreden Bayazıt'ın gözleri nemlenmişti. Onunki, kahırların en acımasızıydı. Öz eleştirilerin ödünsüz saldırısıydı bu. İç çekerek leğenin başına geçti. Bol suyla abdest aldıktan sonra odadan çıkarak hareme yöneldi. Kızlarını ve Mehmet'teki oğlunu anasıyla birlikte Amasya'da bırakırken diğer dört oğlunu yanında götürecekti. Haremdeki odasında hasekisi Gülçiçek, yavrusu Osman'ı emziriyordu. Çocuk sevinç çığlıklarıyla ana kucağından babasına uçar olunca, Bayazıt'ın dudaklarına acının resmi olan tebessümü asıldı. Gülçiçek, gözlerini kimsesiz çaresizliğiyle ona dikmişti. Uzanıp erkeğinin bileğini sıktı. Amacı ondan güç almak mıydı ya da son veda mı yoksa söz veriş miydi? Bayazıt dudaklarını ısırdı ve kaçarcasına odadan çıktı. 14 yaşındaki en büyük oğlu Orhan atlanmış halde avluda bekliyordu. Bulutlar kızardığına göre bayram namazına az kalmış olmalıydı. Bayezid atına bindi. Yakınlarıyla birlikte Bayezid Paşa Camii'nin yolunu tuttu. Namazgâhtaki yerini alınca cemaati namaza çağıran imamın sesi duyuldu. Sarp kayaların dibine mendil gibi serili caminin avlusunu dolduran insan seli el bağlayıp namaza durduğunda incecikten bir yağmur usul usul çiselemeye başladı ve her şey gibi sonunda namazda bitti. Genç adam kayalıklara tırmanan patikalar boyunca sıralanmış insanlara baktı. Ne veda için el kalkıyordu, ne hıçkırıktan başka ses duyuluyordu. Daha dün uğursuz olduğuna inandığı kent, şimdi onun için ağlıyordu. İp gibi dizilen başı eğik 12 bin asker, Yeşilırmak'ın kuzey yakasındaki boğazın dikine yükselen yamacına yaslanarak akıp giderken, yazıklı yaşamının eşiğinden daha yazıklı yaşama yöneldiğini olanca zulmüyle hissediyordu. Padişah Sokollu'yu Selim'in yanına gönderirken sancak beylerine Beyazıt'ın ölü ya da diri yakalanmasını emretti. Hazırlıkları duyan Bayezid yürüyüşünü hızlandırdı. Mısır'da Yavuz'un katliamından kurtulan Osmanlı'ya kinli Türkmen döküntüleriyle buluşabilirse oradan babasına baskı yapmayı umuyordu. Selim'in yolunu keseceğini öğrenince Erzurum'a yöneldi. İmparatorluk ordularıyla toslaşmamak için varmadığı yerlerden geçmiş gibi yaparken geçtiği yollardan izleri siliyor, Kefe'ye, Çerkes tarafına ya da Arap diyarına gittiği yolunda dedikodular yayıyordu. Şaşırtmacaları sayesinde peşindeki beyler beyleri toplanamadan Erzurum'a varıp Pasin Yaylası'nda konakladı. Erzurum Beylerbeyi Ayas Paşa'nın yalnızca 1000 askerle üstüne geldiğini öğrenince şaşırdı. Görevli müfrezelerden birinin başı, gelenlerin silahsız olduğunu, paşanın tören libasları içinde birliğin başında bulunduğunu bildirdiğinde ise buna anlam veremedi. Ayas Paşa, yaylayı kuş bakışı gören tepeye çıkınca askerleri tuğ indirip kaldırarak şehzadeyi selamladılar. Bayezid ve askerleri atlanıp paşaya doğru ileri vardı. Ayas Paşa, şehzadeye yaklaştı, dizgin çekip atından indi. Bayezid'in üzengideki ayağına elini koyup, ''Hoş geldiniz şehzadem'' dedi ve eliyle askerlerini işaret etti. Bu işaretten sonra uzun sırıklara geçirilmiş yemek kazanlarını taşıyan askerler hızla koşturmaya başladılar. Paşa, şehzadeyi affettirmek için çalışacağını söylerken, askerleri Bayezid'in askerlerine aş dağıtıyordu. Paşa, Diyarbekir, Karaman ve Sivas beylerbeylerinin Erzurum'a yaklaştığını, Selim'le Sokollu'nun Sivas'a ulaştıklarını söylüyordu. Bayezid, yola koyulması gerektiğini anlamıştı. Ayas Paşa ona birkaç yük nal ve mıh verdikten sonra yola çıktı. Peşindeki beyler beyleri şehzadeye yetiştilerse de, Bayezid, savaşın bağışlanma umudunu yok edeceğini bildiğinden, ustalıkla geri çekilip onlardan uzaklaştı. Öylesine hızlı hareket ediyordu ki peşindekiler ona yetişemeyeceklerini anladılar ve beyler beyleri Mustafa ile Pertep Paşa'yı şehzadenin arkasına takıp Selim'le buluşmak için Erzurum'a döndüler. Bayezid, İran sınırındaki Saat Çukuru'na vardığında yol ayrımına geldiğini biliyordu. Erzurum'da beyler beyleri, Sivas'ta Selim, Sokollu ve Engeri'de padişah avını parçalamaya hazır aç kurtlar gibi diş biliyorlardı. Peşine düşenleri mağlup etse ne olacaktı? Babasına, Rüstem Paşa'ya, ablası Mihrimah'a mektuplar göndererek tövbe etse de gururundan ödün vermiyor, affedildiğine inanması için padişah ahitnamesi gönderilmesini, babasınca uygun görülecek bir vezirin kendisini törenlerle sancağına götürmesini istiyordu. Düşüncesi, Saat Çukuru'nda mektuplarına yanıt beklemek idiyse de ona yetişen Pertev ve Mustafa Paşalar var güçleriyle saldırıp şehzadeye seçenek bırakmadılar. Bayezid'in askerleri ölmeye can atan ademlerdi, dimdik bayrak gibiydiler. Azim bir cenk kopardılar. Kısa sürede at ve adam tozdan belirsiz oldu. Kelle ayağa karışıp Saat Çukuru kan çukuruna döndü. 2 saat sonra imparatorluk askerleri kuskuna kuvvet kamçıya bereket kaçıştılar. Akbabalar cesetlerle dolan çukura üşüşürlerken Bayezid'in ordusu dimdikti. Bu savaştan sonra Bayezid'in askerleri Anadolu'da Bayezidiler diye anılacaktı. Bayezid, küçük düşen babasının artık kendisini affetmeyeceğini biliyordu. Revan valisi Şah Kulu'na affedilmeden babasına teslim edilmeyeceğini belirtir ahitname gönderilirse İran'a sığınacağını bildirdi ve sınır kapısı demek olan Gürcü Boğazı'na doğru at sürdü. Pasin yaylasına yerleşen Selim, Bayezid'in aniden güneye kıvrılıp Mısır'a gitme olasılığını önlemek için Bayezid'i kovalamaya yetecek kuvveti bırakıp Diyarbakır'a yöneldi. Lala Mustafa Paşa ise ne zaman uykuya dalar gibi olsa Bayezid'in savaş meydanında üzerine saplanan fırlak gözlerini anımsayıp yatağında belinliyordu. Şehzadenin biti kanlanınca yüzünü batıya döndürerek ahaliyi arkasına alıp saltanatı eline geçirmesi yabana atılacak olasılık değildi. O zaman yandıydı Lala Paşa. Onun yerinde olsa bu paşayı çarmıha mıhlatır, omuz başlarını kör bıçakla oydurttuktan sonra oralara mumlar diktirerek feleğini şaşıran herifi sokaklarda dolaştırır, akşamda kale duvarına rapt edilmiş orak gibi çengelin üzerine palangayla çıkardığı bedenini aniden boşluğa bıraktıktan sonra çengele asılı kalan murdar vücudundan kanlar şıpırdarken o duvarın dibinde çenge oynatıp şarap içerdi. Malatya Sancak Bey'i Konya Savaşı'ndan beri sözünden çıkmadığından Erzurum'da onun bulunmasını güvence olarak görüyor, üstelik Bayezid'e yardım eden Ayas Paşa'dan çekiniyordu. Söyleyeceklerini tasarladıktan sonra Selim'in yanına varıp ona fit verdi. "Bu Ayas Paşa'yı gözüm tutmuyor. Kardeşinizi nasıl baş tacı ettiğini bilmeyen yok. Belki onunla anlaşmıştır. Gaflet anımızda bizi basıp üzerimize kılıç koyarsa şaşırmam. Bana sorulursa onun yerine Malatya Sancak Bey'i Mustafa Paşa'nın getirilmesi iyi olur." Beyimler arasında yüzen Selim'e bu kadarı yetmişti. Hemen adamlar salıp Ayas Paşa'yı çağırttı. Paşa huzura girdiğinde soluk yüzlüydü. Selim yerinden kalkıp tir tir titreyen adamın etrafında iki tur attıktan sonra tekrar oturdu. Şehzade büsbütün pelteleşen sesiyle bağırdı. "Bire namert, bre püzevenk! Asilere nal mıh verip onları yedirir içirirsin ha." Paşa boyun büküp "Gücümüz şehzadeyle cenk etmeye" diye geveleyince Selim onun sözünü kesti. "Ya katline ferman çıkan asiyi affettirmek ne haddine, bir edepsiz. Bilmez misin asiyi kollayan asi olur?" Öfkeyle yutkundu ve yüzünü kızıla boyayan hiddet içinde "Şu melunun tiz kellesini koparın" diye haykırınca Lala Paşa'nın işaretiyle beş cellat yel gibi içeriye daldı. Direnmek Ayas Paşa'nın aklından geçmiyordu ama cellatlardan üçü ne olur ne olmaz diyerek paşayı kıskıvrak sarmalayıp kündelerken biri kaşta göz arasında kemendi, zavallının boynuna dolayıp bir ayağıyla paşanın sırtına abandı ve ondan güç alarak kemende asıldı. Sıradan işmiş gibi olup bitmişti her şey. Selim'in ise dudakları hokkalaşmıştı. Kusacak gibi olan şehzade ellerini midesine bastırdı ve aynı anda sehpaya müthiş bir tekme savurdu. "Kaldırın şu leşi" diye bağırdıktan sonra "Bunun oğulları gün gelir kinlenip devleti aliyenin başına bela açarlar. Nizam-ı alem için onlar dahi katledile" diye ekledi. Gürcü Boğazı aşılıyordu. Akşamla birlikte bastıran ayazda Bayezid'in yüreği üşüdü. Güneşin son üfürüğü karlı dağların zirvelerini tutuştururken boğaz çıkışında mola verdi. Ağzını bıçak açmayan Bayezid başını öne düşürüp çadırına çekildi. Ayrılık kılıcı kınından çıkıp yurduyla arasına girmek üzereydi. Yatağında sırt üstü uzandı. Teslim olmayı düşünse de bunun olanaksızlığını biliyordu. Çünkü boynunda müftünün idam yaftası asılıydı ve her geçeyi tutan paşalar bu fetvanın gereğini anında yapacaklardı. Can kaygısından mı gelmişti buralara? Peki ya peşinden sürüklediği 12 bin insan? Bu insanlara karşı acıma duygusuyla yüreği buruldu. Neden inanmışlardı şehzadelerine? Yoksa Bayezid dedikleri, yığınların kafa ve gönülce içine düştükleri kırıklığını, henüz yeşermeye başlayan adam olma umutlarını, kişisel konumu uğruna sömürmeye kalkışan zibidi miydi? Eğer öyleyse, babasının dahi akıl edemediği cins ve tertipte yeni bir sömürü alanı bulmuş olmuyor muydu? 20. Ayrımın sonu, sayfa 203, devamı 21. ayrımda.